Cinéphile.
Hazırlayan ve sunanlar Melis Behlil ve Yeşim Burul.
Merhaba, 95 Açık Radyo'da bir sinefile daha hoş geldiniz. Ben Melis Behlil.
Ben Yeşim Burul.
Bu hafta programa Rihanna'dan SNM ile başladık. Haftanın yeni filmlerinden Challengers filminin fragmanında kullanılan, rekabet filminin fragmanında kullanılan parçaydı.
Evet, bu hafta yine çok sayıda filmimiz var değil mi? Böyle çeşit çeşit ne ararsan var gibi bir vizyon haftası. Bir taraftan da İstanbul Film Festivali devam ediyor tabii ki.
Evet, yani kalabalık vizyon haftaları çok oluyor ama o kalabalık her zaman dolu bir kalabalık olmuyor. Bazen içi bayağı boş olabiliyor. Bu hafta sağlam da bir vizyon var. Bir yandan da film festivali var. Festival yüzünden ikimiz de bu gösterime yeni girecek filmleri görme fırsatını bulamadık, basın gösterimlerini. Ama bunu telafi etmeyi planladığımız filmler var bu hafta.
Evet, o zaman aslında uzun süredir beklediğimiz ve uzun süre yani yine tanıtım şeyini turunu da atan bu yılın büyük bütçeli, dikkat çekici. Bu yılın Ryan Gosling'li filmi diyelim. Geçen sene Barbie'ydi. Bu sene onun yerine hani Ryan Gosling'in öne çıktığı bir film olmadan bir yıl geçirmeyelim diyerek The Fall Guy dublör bugün itibariyle vizyona girdi.
Evet, filmde aynı zamanda Emily Blunt da başrolü paylaşıyor Ryan Gosling'le. Geçen senenin iki büyük filmi Barbie ve Oppenheimer'ın iki başrolü olarak, daha doğrusu iki ikincil rolü olarak beraber karşımızdalar. Zaten bütün o Oscar'larda, törenlerde de birlikte sunumlara, tanıtımlara çıkıp bununla da epey bir dalga geçtiler. Onlara Aaron Taylor-Johnson ve Hannah Waddingham eşlik ediyorlar. Filmin yönetmeni David Leitch zaten son senelerin en eğlenceli aksiyon filmlerini yapan isimlerden biri. Burada da bir yandan da sinefilleri ilgilendirecek bir sinema dünyası hikayesi, adından da anlaşılacağı üzere dublör.
Ama bir yeniden yapım aynı zamanda bu film.
Evet.
Çünkü 1981 versiyonunu izlemiştim bunu.
Evet, Lee Majors o zaman bu dublör rolünde, aynı isimli The Fall Guy'da. Burada da bir dublörü canlandırıyor Ryan Gosling ama işi de bırakmış artık, hani hem fiziksel hem zihinsel sağlığı nedeniyle kolay değil dublörlük. Ama eski sevgilisi yönetmen bir kadının filmindeki başrol oyuncusu, hatta büyük Hollywood yıldızı ortadan kaybolunca onu çağırıyorlar. Fakat işler giderek karışıyor çünkü ortadan kaybolan yıldız bir sürü belaya sokmuş başını. İyi de eleştiriler alıyor. South by Southwest'te premierini yaptı. Hani tam böyle işte büyük bütçeli, eğlenceli, sürükleyici, bol aksiyonlu, bol dublör kullanımlı bir Hollywood filmi. Tabii böyle bir filmin içinde de bir yabancılaşma oluyor. Biz Ryan Gosling'i dublör olarak seyrediyoruz ama onun yaptığı şeylerin çoğunu zaten başka bir dublör, gerçek dublör yapıyor.
Sonuçta bir Tom Cruise değil.
Evet, zaten olmaz.
Olması
Dublörlere
gerek
değişir.
yok. Hiç gerek yok. Evet, Ryan Gosling ve Emily Blunt'ın bu filmdeki yani oyunculukları da çok konuşuluyor. Birbirlerine çok yakıştıkları başrol olarak hani o iki başrol arasında bir de bunlar duygusal yakınlığı olan iki karakteri canlandırıyorlar film içerisinde. O kimyanın da gayet güzel oturduğu, etkileşimin güzel bir şekilde ortaya çıktığı söyleniyor. İşte bunun muadili olarak bir Cillian Murphy ve Margot Robbie filmi düşünen bir stüdyo var mı bilmiyorum.
Onları bir anda böyle daha klasik Hollywood dönem filminde hayal ettim. Babylon ve
Olabilir.
Oppenheimer etkisi olabilir tabii.
Kesinlikle. Bu haftanın dikkat çekici bir diğer filmi ise Venedik Film Festivali'nde açılması beklenirken ta 2023 yılında Sarka. Özellikle bu araya grevlerin de girmesinden dolayı Hollywood'da ancak seyirciyle buluşabilen Challengers, rekabet adıyla bizde de vizyona giriyor.
Evet, Venedik'in açılış filmiydi ve grevler nedeniyle festivalden çekildi. Onun yerine hatta komandante gösterildi. Biraz da hayal kırıklığı oldu festivalde anladığım kadarıyla. Luca Guadagnino filmin yönetmeni. Bu ikinci tamamı İngilizce ve Amerika'da çektiği filmi. Başrollerde Zendaya, Josh O'Connor ve Mike Feist yer alıyorlar. İddialı bir kadro. Böyle bir üçlü ilişkiyi anlatıyor. Tashi adında bir tenisçi, eski tenisçi Zendaya. Çok iddialı bir şekilde kariyerine başlamışken sakatlık nedeniyle kendisi oynamayı bırakıyor ama koç olarak devam ediyor. Ama aynı zamanda kocası ve eski sevgilisi arasında onlar da tenisçi ve onlar da büyük rakip. Benim burada en zorlandığım şey Zendaya o kadar ince ki hani tenis artık ciddi kasları olmadan pek oynanamayan bir oyun haline geldi. Yani Zendaya'nın o zarif haliyle.
Artık bırak yani 1980'lerde 90'larda da hiçbir zaman tenis oyuncuları bu kadar ince değildi ki.
Evet. Biraz orada
Yani
ben
Martina Navratilova'ya düşün. Steffi Graf'lar vesaireler.
evet, yine de vardı orada hani daha böyle ince yapılı oyuncular. Şimdi giderek iyice imkansız hale geliyor. Orada biraz zorlanıyorum ben ama hani en azından tabii bu üçlüyü izlemek için görmeye değer. Bir de Guadagnino filmi hani neresinden baksak güzel bir şey seyredeceğimiz belli. Eleştiriler hiç fena değil.
Josh O'Connor'ı da Crown dizisindeki genç Prens Charles olarak hatırlayabilirsiniz. Bence Charles'ı en iyi canlandıran oyuncu o dizide. Farklı dönemlerini farklı oyuncular canlandırıyor. Çünkü yaşına göre Josh O'Connor bayağı iyi bir performans sergiliyordu orada da.
Mike Feist da West Side Story ile parlamıştı ve çok çok iyiydi orada. Bence filmin en iyi oyuncusuydu. O yüzden hani dediğimiz gibi bu üçlü ve Guadagnino için tenis severler zaten gider. O da haftanın ilgi çeken filmlerinden biri. Bir de Abdurrahman Sisako'nun yeni filmi var. 10 yıldır film çekmiyordu kendisi Moritanyalı yönetmen. Timbuktu'yu hatırlayabilirsiniz. Black Tea, Siyah Çay bu yeni filmin adı. Başrollerde Nina Melo, Chang Han, Wu Keshi ve Michael Chang yer alıyorlar. Bu isimlerden de anlayabileceğiniz üzere hikaye Çin'de geçiyor. Fildişi sahilinden yola çıkan genç bir kadın düğün gününde kocasının kendisini daha doğrusu müstakbel kocasının kendisine aldattığını fark edip evlenmeyi reddediyor. Kalkıp Guangzhou'ya taşınıyor. Bir çay dükkanında iş buluyor. Orada da bir aşk doğuyor dükkan sahibiyle ama tabii çok kolay değil. Fildişi sahilinden gitmiş bir kadın, yabancı bir kadın, evli bir adam. Bu da Berlin'de premierini yaptı Şubat ayında. Eleştiriler çok parlak değil gördüğüm kadarıyla ama yine de hani Sisako'nun kariyerini takip etmek için farklı coğrafyalardan bir film izlemek için Siyah Çay'da bu haftanın ilginç yapımlarından.
Evet, farklı bir coğrafyada imkansız aşk hikayesi de diyebiliriz kısaca. Korku filmi, yani korku aksiyon filmlerimiz de var bu hafta. Yerli cin filmimiz bile var, değil mi?
O olmazsa olmaz zaten. Korku filmlerimizden biri Immaculate, Arınma. Michael Mohan yönetmiş. Başrollerde Sydney Sweeney, Simona Tabasco ve Benedetta Porcaroli yer alıyorlar. Burada da yine isimlerden anlayacağınız üzere hikaye İtalya'da geçiyor. Sydney Sweeney son dönemlerde adını çok duyuran genç bir oyuncu Amerika'dan. Daha çok televizyonda tanındı ama filmleri de son haftalarda üst üste birkaç filmini duyurduk gibi geliyor bana.
Anything But You girdi. Önce vizyondan sonra Netflix'te zaten bir Netflix filmiydi. Glenn Powell'la başrolü paylaştıkları o bayağı bir konuşuldu.
Evet.
Bugün yükselen yıldız diyebiliriz.
Evet. Bu da South by Southwest'te premierini yapan bir film. Cecilia adlı bir rahibe İtalya'da bir manastırdan davet alıyor, Amerikalı kendisi. Orada önce çok sıcak karşılanıyor ama manastırda bir takım sırlar var. Cecilia'nın da kendi bir takım gizemleri, sırları mevcut. Haliyle kabusa dönüşüyor her şey. Burada ilginç bir şey de Sydney Sweeney önce bu projeden çok işte 10 sene kadar önce çok gençken haberdar olmuş, seçmelere katılmış ama bir şekilde proje yapılamamış. Sweeney meşhur olup da kendi artık bir hani güç haline geldiğinde kendisi bu projeyi alıp yönetmen bulup işte bütün yapımcılığını üstlenip Neon dağıtım şirketine satmış en sonunda ki hani bu son senelerde zaten çok görüyoruz bu çeşitli oyuncuların yapımcı olarak da güçlenmeleri ve önemli
Özellikle kadın
işlere
oyuncuların.
evet imza atmaları. Sydney Sweeney de daha kariyerinin görece başında olmasına rağmen bunu şimdiden yapıyor olması çok akıllıca bir hareket.
Bence de. Yani hakikaten algılarının ne kadar açık olduğunu da gösteriyor. Bir taraftan kendi imajını yönetmek konusunda da çok ustaca davrandığını söyleyebilirim. Kendi projesini kendi bu kadar gençken oluşturması dediğin gibi takdire şayan. Ben merakla kariyerini takip etme taraftarıyım kendisinin. Bu hafta bir de daha aksiyon filmi var, böyle biraz fantastik aksiyon gibi. Boy
Vurdulu
Kills
kırdılı diyoruz bir de.
World.
Hem
Vurdulu kırdılı ama
fantastik hem vurdulu
eğlenceli aynı
kırdılı.
zamanda.
Evet.
Ama aynı zamanda eğlenceli ve birazcık
Yapımcı
şeyden.
Sam Raimi, onu söyleyelim zaten hani o bir fikir verebilir.
Çünkü neden Sam Raimi'yi neyle tanıyoruz? Birazcık hatırlatalım dinleyicilerimize.
Evil Dead serisinin tabii yaratıcısı, yönetmeni her şeyden önce. Ben ki korku filmi sevmem, Evil Dead'leri ben bile eğlenerek, biraz korkarak izlemişliğim var. Sonra da
Evet.
Örümcek Adam'ı tekrar yapanlardan hani zaten hem kendi vizyonu olup hem Hollywood'da büyük projeler yapabilen isimlerden biri.
Ve biraz John Wick var, biraz Tarantino Kill Bill var, biraz o havalarda görebildiğimiz kadarıyla fragmandan ve yorumlardan gördüğümüz, okuduğumuz eleştirilerden dolaşıyor ortalıkta. Toronto Film Festivali'nde yaptı açılışını. Ve hani hakikaten böyle eğlenceli aksiyon filmi için tavsiye edilen bir film bu da. Başrollerinde Bill Skarsgård, Famke Janssen ve Jessica Roth yer alıyorlar. Ailesini öldüren kötülerden intikam almak için eğitilen bir çocuğun hikayesi de, bu çocuk büyüyor ve bir Skarsgård'a dönüşüyor şeyleriyle, ne denir, kasları, pazuları ile beraber. Yani fantastik bir dünyada geçtiğini söyleyebiliriz. Hani o açıdan
Biraz Hunger Games, açlık oyunları dünyasını da hatırlatıyor. Böyle bir hani ölüm oyunları vesaire ile bir takım kötü yöneticilerle, kötü kalpli yöneticilerle. Filmin yönetmeni Moritz Mohr da genç Alman bir yönetmen. Zaten film Almanya yapımı, Almanya Amerika ortak yapımı. Bu da biraz daha alternatif aksiyon görmek isteyenlere bu hafta Boy Kills World. Yerli yapımlara geçecek olursak onlar da korku ağırlıklı gidiyor. Dönem filmi var edebiyat uyarlaması. Onda bile korku gerilim var yani cadı. Hüseyin Rahmi Gürpınar'dan ilham alınmış. Yönetmen Erman Bostan, başrollerde Furkan Andıç, Buse Meral, Çağdaş Onur Öztürk ve Süreyya Kilimci yer alıyorlar.
Bu filmde de işte Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın aynı anından aslında böyle gevşek bir uyarlama ama Osmanlı İmparatorluğu'nun son günlerinde genç bir dul olan Fikriye'nin zorla evlendirildiği, birazcık annesinin zoruyla evlendirildiğini görüyoruz. Naşit Nefi Efendi ve onun yaşadığı köşke taşınmasından sonra Fikriye'nin yaşadıkları bir şeyler ters gidiyor bu konakta. Naşit Nefi Efendi ile ilgili de bir takım soru işaretleri var. Bana biraz Rebecca filmini de hatırlattı
Jane
aslında.
Eyre de var bence biraz burada.
Ne var? Korkunun daha böyle bir gerilim şeysi, hani onun arkasındaki gizemi çözmeye çalışma. Nedir bu cadının hikayesi? Söylentiler de var çünkü sonuçta. Hani köşkün etrafında olur bu, insanlar konuşuyorlar. Oradan şeylerle Fikriye hem kendisi için endişe etmekte hem de ne olduğunu çözmeye çalışıyor.
Fragmandan gördüğüm kadarıyla bir şeye takılıyorum ama ben şimdi genç oyuncularımız, erkeklerimiz böyle bir bıyık bırakıyorlar. Bir de 3 günlük sakal oluyor ya onun yanında. Oyuncular öyle yani Osmanlı'nın son günlerinde sanki ya o bıyık olabilir ama kalanı sinek kaydı olur ya da sakal olur. Hani bu çok 2020'ler 3 günlük sakal işi beni biraz yabancılaştırdığını itiraf edeyim.
Evet, buradan sanat yönetmeni lerine bir çağrı yapmış olalım. Birazcık dönem estetiği için o dönem fotoğraflarına, yazılı kaynaklarına başvurabilirler.
Ya da ben yanlış biliyorum ama yani evet günümüz çok günümüz hissi veriyor öyle görünce.
Onun sebebi çok fazla dönem filmi izliyoruz aslında, farklı ülkeler tarafından yapılan. Hani oradaki o sahicilik hissinin geçmesi biraz zor oluyor Türkiye'de çekilen yapımlarda. Bazıları iyi olabiliyor, çok nadiren de olsa hani özenli, ama dediğin gibi biraz sıkıntı var o alanda.
Evet, 2 korku filmi var. Biri cinli, biri cinsiz. Cinli olan Zahar, Cin Ailesi. Battal Karsoğlu yönetmiş. Ümit Acar, Belma Mamati ve Mesut Gedikoğlu başrollerde. Murat Adlı, kendi halinde inançlı bir genç. Bu basın bülteninden tanımlamasını alıyorum. Son zamanlarda çeşitli kabuslar görüyor, gerçek dışı olaylar oluyor. Tabii ki o da hemen gidip hocadan yardım istiyor. Ve de cinler var.
Öbürü cinsiz dediğinde o da ruhlu ama.
Evet.
Orada da
Evet orada da yani öyle sadece biraz şey gibi başlıyor
paranormal
aslında.
bir şey var. Hani
Paranormal seri katil gibi başlıyor ama orada da seri katilin ruhu geliyor. Oyun gecesi Katala bu birkaç ay önce girecekti gösterime. Hatta belki tanıtmışızdır bile o zaman. Sonra ertelendi. Şiyer Zaim yönetmiş. Serap Çetin Türk, Tuğba İldiz, Selbin Yaz Hatamaba ve Eliz Güller başrollerde. Üniversitenin cheerleader takımı bu 4 genç kadın. Hafta sonunu geçirmek üzere uzak bir göl evine tatile gidiyorlar. Biz tabii korku filmlerinden biliyoruz ki bu iyi bir fikir değil. Orada da ruh çağırıyorlar ve de seri katilin ruhu geliyor.
evet, bu hafta bir de küçük dinleyiciler için bir film var. Giants of La Mancha, Küçük Don Kişot'un Maceraları adıyla bizde vizyona giriyor. Buradaki Don Kişot'umuz 11 yaşında diyebiliriz. Efsanevi o şövalye Don Kişot'un varisi aslında Alfonso, 11 yaşında. O da tıpkı dedesi gibi kasabası La Mancha'yı sadece kendisinin görebildiği tehlikelerden koruyor.
Evet, bu hafta bir yandan dolu vizyon, bir yandan festival sürüyor. Bir yandan da her ne kadar Sinematek mesela festivale film gösterse de bir takım başka etkinlikler de var. Salt Beyoğlu'ndaki açık sinema da gerçekleşen, daha önceki haftalarda da duyurduğumuz Filistin belgeselleri vardı. Onların en yoğun gösterimi bu hafta. En meşhuru ve programa da adını veren çünkü bu programın adı Kırık Kameralar. Yarın saat 3'te 5 Kırık Kamera Emad Burnat ve Guy Davidi'nin 2011 yapımı filmi herhalde en tanınmış filmlerden biri bu Filistin'deki olaylar üzerine. Yarın 3'te 29 Nisan 5 Mayıs arasında da saltonline.org'da gösterimde olacak bütün bu filmler. O şekilde o aralıkta gösterilecek. Yine yarın saat 5'te Kapımızdaki Komşu adlı film var Salt Açık Sinema'da. Akşam 6.30'da ise kısa filmler gösteriliyor yine Filistin'den.
Evet, bu filmleri aynı zamanda, yani hepsinin ilki dün akşam gösterildi. Artık dağları tercih etmiyoruz. Beş kırık kamera, kapımızdaki komşu ve kısalar seçkisi. Ayrıca daha önce gösterilmiş olan Toplayıcılar, Ouroboros ve diğer filmlerde saltonline.org'dan hepsini izleyebilirsiniz. 5 Mayıs'a kadar oradan erişim mümkün olacak.
Evet, Filistin filmleri deyince buradan aslında biz İstanbul Film Festivali'ne de geçelim. Geçen haftadan beri sürüyor. Çeşitli etkinliklerde özellikle dikkat çekecek etkinlikler. Yarın aslında iki sohbet var. Tarsem Singh'le ve Wim Wenders'e geçen hafta da duyurmuştuk. İkisinin de aslında kayıtları doldu bu arada. Bir hafta öncesinden doldu. Ama belki kapıdan bir şans denenebilir. Bilgileri web sitesinde var. Biz biraz kendi gördüklerimizi, beğendiklerimizi konuşalım istedik. Ki bunların arasında tabii Filistin filmi de var. No Other Place. Gidecek yer yok diye Türkçe'de oynadı. Geçtiğimiz Berlin Film Festivali'ne de damgasını vuran filmlerden biri oldu.
Evet, biz Melis'le birlikte izleme şansı edindik. İkimiz de beğendik diyebiliriz zannediyorum. Ben çok etkilendim. Yani şu an yaşanmakta olan şeyin bambaşka bir boyutuyla aslında o kadar çok eş zamanlı paralel yaşanan sıkıntı var ki Filistin topraklarında. Bu aslında orada yaşananlardan birine böyle bir pencere açıyor bize, bir kesit gösteriyor. Çok spesifik bir bölgede aslında askeriyenin ve tabii arkasına hukuk sistemini de alarak ve de oradaki İsrailli yerleşimcilerin de o yerleşimcilerden kastettiğimiz Filistin topraklarına girip şu anda zaten oraları işgal edenler. Onların da yani militer olmayan sivil silahlı güçlerin de şeyiyle boşaltılmaya çalışan bir bölgede yaşayan bir aktivist aslında. Bazen onun hikayesi ve onun İsrailli bir gazeteciyle birlikte burada bütün yaşananları dokümente etme ve dünyayla paylaşma mücadelelerini izliyoruz. Sen nasıl buldun?
Evet, 2019'un sonlarında başlıyor. Zaten süren bir mahkeme var. En sonunda İsrail mahkemesi diyor ki işte İsrail ordusu bu bölgeyi, bir sürü Filistinlinin yaşadığı birkaç köyün olduğu bir bölgeyi ordunun manevra yapacağı yer olarak el koymaya karar veriyor. Mahkeme de bunu uygun buluyor. Çünkü itiraz ediyor başta oradaki köylüler. Ama mahkemeyi kaybediyorlar. Ama bir yandan da yani İsrail'in ordusu, İsrail'in mahkemesi hiçbir şansları yok. Onlar da direniyorlar o bölgede. Sürekli askerler geliyor. İşte birkaç günde bir gelip birilerinin evlerini yıkıyorlar. Sürekli bu karşılıklı son derece güç dengesiz çatışma, didişme hatta sürüyor. Arada kameraya çekilirken vurulan, edilen insanlar var. Bunların hepsine bir yandan filmin yönetmenlerinden Basel Adra zaten aktivist, aileden aktivist, oralı. Zaten hani şey olarak da sosyal medyadan da paylaşıyor, basında yer veriyor. Onunla işbirliği kuran Yuval Abraham da zaten gidip o bölgede çekimler yapıyor. O da duyurmaya çalışıyor. Onu da ayrıca tabii vatan haini ilan ediyorlar. Sen gidip Filistinlilerin yanında yer alıyorsun diye. Ve bütün bu süreci tabii şu anda olanları da görerek izlemek çok bir yandan zor, bir yandan da çok açıklayıcı pek çok şey için. Yani niye şu anda böyle şeyleri, hatta bir yeri beni çok etkiledi Yuval Abraham'ın televizyonda söylediği, hani biz bunu yaptığımız sürece güvende değiliz zaten diye. Yani tam da aslında geçtiğimiz Ekim'de olacakları öngörmemek çok da mümkün değil çünkü. Hani belli böyle bir yere gideceği bu kadar sıkıştırılırsa.
Burada sadece o bahsettiğin gibi o masafer yattığı bölgesine yapılan baskıyı, orada insanlara yapılan mezalimi izliyoruz. Bunun böyle pek çok bölgede yapıldığını, zaten kayıtları var, haberlere yansıyor, hani hepsi görülüyor. Sistematik olarak devam eden bu mezalimi zaten bir noktada böyle bir şey geç bile kalınmış diye düşünüyor insan filmi izlerken
Evet,
açıkçası. Yani
yani
annelerin gözleri önünde çocukları vuruluyor, kamera önünde hiçbir çekinceleri yok. Yani silahsız insanları vuruyorlar.
ve dediğin gibi yani tek bir şeye odaklanarak bu sayede hani bizim de oradaki karakterlerle bir yakınlık kurmamızı da sağlıyor. Çok iyi yapılmış bir film. Yani belli ki yüzlerce saatlik çekim var çünkü sürekli askerler geliyor, sürekli çekimleri yapıyorlar. Onu son derece iyi bir yapıya oturtup derdini de çok iyi anlatan o ufacık bir bölgeden bütün o coğrafyaya dair çok da dediğim gibi aydınlatıcı olan yani zaten başka belgesellerden, haberlerden de biliyoruz ama hiçbir şey bilmeden izleseniz de çok iyi bir fikir veren gayet iyi yapılmış bir film. Gidecek yer yok. Bizim herhalde benim en beğendiğim filmlerden biri oldu bu sene şimdiye kadar. Çok fazla film göremedim ben festivalde. Onun nedenine de birazdan gelirim. Onun dışında sevdiklerimden yine belgeseller beni mutlu etti bu sene. River Boom son derece eğlenceli bir belgesel. Yani Afganistan'da 2002'de bir takım gazetecilerin hikayesi, Afganistan'ı da çok güzel anlatarak bu kadar eğlenceli olabilmesi biraz şaşırtıcı doğrusu. Yine gayet eğlenceli ama ciddi bir konuda Domates Biber Depresyon yerli belgeseller arasında. Yani bütün salon böyle yani biz şimdi çok gülüyoruz ama konu burada depresyon aslında gülmesek mi diye ama bir yandan da filmdeki karakterler de durumlarıyla dalga geçtikleri ve mizahı sürekli kullandıkları için o dengeyi çok güzel kuruyor. Yine yerli belgesellerden Aşit, yarışmada değil o, Pınar Öğrenci'nin Dokumenta için yaptığı bir film. Onu da çok beğendim. Beğenmediklerim de var. Ben artık çıkıyorum salondan çünkü çok yoruluyorum üst üste film seyrettiğimde ve hani değmiyorsa oradan çıkmaya artık razıyım. İşte ne yapalım bu da olmadı diye. Yine bir
Ben
başka belgesel Eklips'i de anayım. Onu da umarım yakında konuk ederiz. 17 Mayıs'ta gösterime girecek. Bu olimpiyatlarda yarışan Tokyo'da yarışan Türkiye jimnastik takımı üzerine bir belgesel o da.
Evet, ben biraz şanslıyım. Henüz çıktığım film olmadı. Melis'le karşılaştırınca seçimlerde. Domates Biber Depresyonu birlikte izledik. Hakikaten ben de katılıyorum Melis'in görüşlerine. Umarım o da en kısa zamanda daha çok izleyiciyle buluşur. Benim için Gidecek Yer Yok belgeselinin yanı sıra festivalde şu ana kadar izlediklerim arasında böyle açık ara hani yılın en iyi filmi olarak şu ana kadar benim için baş köşeye Radu Yude'nin son filmi Do Not Expect Too Much From the End of the World. Dünyanın sonundan çok da bir şey beklemeyin yerleştim. Festivalde gösterimleri bitti mi bitmedi mi emin değilim. Bitmediyse yakalayabiliyorsanız bir şekilde yakalamanızı çok tavsiye ederim. Büyük ekranda izlemek bence farklı olacak. Ama kaçıranlar için de ay sonunda Mubi'de gösterime girecekmiş. Onu da paylaşmak istiyorum sizinle bilgiyi. Radu Yude Romanyalı bir yönetmen. Bundan önce izlediğim bazı filmleriyle daha yani çok sevemediğim filmleri olmuştu. Birazcık sevdiklerim vardı, beğendiklerim vardı ama bence bu bugüne kadar yaptığı en iyi film. Gerçekten 163 dakikalık bir film ve uzun filmler konusundaki hislerimizi paylaşıyoruz sizinle sık sık buradan. Ama hissedilen zamanı kesinlikle 163 dakika değil. Hakikaten koltuğumun ucunda bir an bile gözümü kırpmadan izledim başından sonuna. Çok incelikli bir film yapmış ama çok bugüne dair. Ama aynı zamanda Romanya'nın tarihine çok katmanlı olarak da bakabilen bir film. Bir taraftan günümüzde geçiyor. Bir şeyde yapım şirketinde prodüksiyon asistanı olarak çalışan genç bir kadının bir gününü izliyor gibiyiz. Ama o bugünü geçmişle bağlantılar kuran ve farklı anlatı biçimlerini görsel olarak da şey yapan, iç içe geçiren Çok zekice yazılmış, çok iyi yönetilmiş bir film. Başroldeki oyuncuya çok hayran oldum. Daha önce Radu Yüden'in başka filmlerinde de izlemiştik kendisini. Benim hakikaten şu ana kadar festivalde benim açımdan en ön plana çıkan film bu oldu. Bir de 2024 yılında sinema nasıl yapılmalı? Farklı anlatım yöntemleri nasıl birbirine bağlanarak kullanılabilir? Çünkü pek çok şeye hani toplumsal açıdan da yaratıcı endüstrilerin nasıl işlediğine dair çok zekice gözlemlerde ve çok mizah dilini de çok iyi kullanarak yapıyor bunu. Ben şahsen yaratıcı endüstrilerde çalışan herkese çok tavsiye ediyorum. Yani herkesin izlemesi lazım. Reklam, sinema, televizyon alanında çalışan. Çünkü Romanya ile benzerliklerimiz de var sektörel olarak, toplumsal olarak. Onu da düşünmek gerekiyor. Birazcık bu üretim çarkında dışta, çeperde kalan ülkelerden biriyiz. Daha ucuz iş gücü kullanılan, bütçeler açısından, çalıştırma açısından, uzun saatler çalışma, ekstra mesai yapma vesaire gibi konuları da düşünecek olursak çok da eğlenceli, onu da söylemem lazım. Benim için en ön plana çıkan film o oldu. Melis'in de dediği gibi cumartesi günü üst üste etkinlikler var, söyleşiler var. Önce Tarzan'da, sonra Vimeo'nun dersi. Gelip kapıdan bir şansınızı denemek de fayda olabilir. Rezervasyon yaptıran herkes sonuçta gelmiyor bu tarz etkinliklere. Onun da altını çizmemiz lazım. Ben de Tarzan Sing söyleşisinde moderasyon yapıyor olacağım. Söyleşiyi birlikte gerçekleştireceğiz yönetmenle. Onun da filmi hemen söyleşi sonrasında 4 seansında Atlas'ta gösterilecek. Söyleşiden de gösterime geçeceğiz. Orada da bir soru cevap olacak yönetmenle.
Evet, benim az film izlememin nedeni de ilk birkaç gün Venedik'te olmamdı. Venedik Bienali, 60. Venedik Bienali'nin açılışı yapıldı geçen hafta. Ve bir sanat sergisi olmasına rağmen tabii ki güncel sanatta sinema artık çok içi. Artık demeyeyim, 1920'lerde de öyleydi zaten. Hani yeni bir şey değil. Özellikle sinemaya ayrılan, yani genişletilmiş sinema dediğimiz bu expanded sinema fikriyle çeşitli sergiler de vardı. Venedik Bienali bir temel iki mekanda gerçekleşiyor. Arsenal ve Bahçeler, Giardini de Venedik'te. Onların içinde de ülke pavyonları var ve ülkeler temsilci gönderiyor. Bunun dışında iki mekanda da birer büyük karışık sergi var ve şehrin her tarafında da hem başka ülkelerin, o ana mekanlarda kendi yeri olmayan ülkelerin ve farklı kurumların sergileri yer alıyor. O yüzden her şeyi birden görmek zaten mümkün değil. Bir de açılış haftasında çok kalabalık oluyor. İşte bütün sanat dünyası oraya gelmiş oluyor. Ve bazı şeylerin kapısında saatlerce süren kuyruklar oluyor. O yüzden her şeyi tabii ki göremedim. Çok konuşulanların da bir kısmını göremedim ama en çok konuşulan, ödül alması beklenen ama almayan ülke pavyonu, ülke sergisi Mısır'ınkiydi ve Velşevki'nin bir filmiydi. Bir operasıydı daha doğrusu. Operayı kendi yazıp, bütün mizansenini tasarlayıp, sahneye koyup onu çekmiş. Çok konuşuldu ve tabii 40-45 dakikalık bir eser olduğu için giren çıkmıyor. Çok da geniş bir alan değil. Onun kapısındaki kuyruk birkaç saat sürüyormuş. Ben sabah çok erken gidip koşarak izledim. Bayer Şevki'yi buradaki bienallerden hatırlıyor olabilirsiniz. Mısırlı sanatçı kuklalarla çalışıyordu. O kuklalarla filmler çekiyordu. Şehrin bir başka evinde bir sergide daha karşıma çıktı. Orada da yine böyle bir müziklerini de kendi yazıyor. Orada Pompei'de çektiği bir mitoloji hikayesi. Yani mitolojinin başından böyle birkaç artık milyar yıl falan şey dönemleri, Titanlar, Kronos, Zeus, bütün o süreci oyuncular kafalarında maske, kukla maskeleriyle canlandırıyorlardı. Daha eski işlerini o açıdan daha hatırlatıyordu ama Pompei'nin kendi mekanlarında çekmiş. Çok etkileyiciydi. Mısır pavyonunda resmi mekanda yaptığı da İskenderiye 1882 de geçen bir hikaye. Oradaki bir ayaklanma Osmanlılara karşı. Bu sefer oyuncularla yani şancılarla çekmiş ama hareketler yine kukla tarzındaydı. Son derece stilize bir oyunculuk. Tam operatik. Müzikler de çok hafif minimalist, çok akılda da kalıcı, çok da oturup hakikaten 45 dakika yerlerde oturuyoruz bir de genelde bu durumda. Gözünü ayırmadan seyrettirecek şeydeydi. Umarım buraya da bir şekilde gelir belki Biennale'de veya başka bir fırsatla. Bunun dışında birkaç sergi vardı. Hani hepsi çok iyi olmuyor. Mesela festival kürasyonu gibi bir şey oluyor. Odalara birkaç ekran koyup orada çeşitli filmler dönüyor tematik olarak. Onu pek şey sayamıyorum ben, hani çok da yerle hiçbir ilişki kurmayınca, kendi çevresinde hiçbir şey kurmayınca bunu festival olarak da yapabilirdiniz hissini veriyor biraz ama Fondazione In Between Art Film'in yaptığı bir Nebula sergisi vardı. Eski bir hastane binasında ve o hastanenin odalarını, mekanları çok güzel kullanarak yapmışlardı. O da çok etkileyiciydi. Bir de William Kentridge'in bir sergisi vardı. O da hem mekanı bir enstalasyon haline çevirmiş hem de Self Portrait as a Coffee Pot adlı 8 bölümden, pardon 9 bölümden oluşan, her biri yarımşar saatlik aşağı yukarı, kendi üretim süreci ve kendisi ve işte pandemide bunun ne olduğu falan üzerine, ama çok da bir yandan eğlenceli, bir yandan yaratıcı, hem video hem çizimleri hem animasyonu kullanan müthiş bir sergisi vardı. Ve işin güzel haber kısmı, bu yarımşar saatlik filmler önümüzdeki aylarda Mubi'de gösterime girecek. Evet, William Kentridge ve
Beraber.
Vahel Şevki hakikaten benim için en öne çıkan isimler oldu. Gülsün Kara Mustafa'ydı Türkiye sergisi. Onun da ilginç bir yapısı vardı. Hatta onda da bir video vardı arşivlerden topladığı. Türkiye'den epey bir sanatçı vardı. Ortak sergide de daha eskilerden de Semiha Berksoy gibi, Fahren Nisa Zeyit gibi. Nil Yalter zaten ömür boyu başarı ödülünü aldı. Onun kocaman bir enstalasyonu var. Bir de bu direniş arşivi, bizdeki Biennale'de de videolar gösterilmişti. Orada da Türkiye'den çeşitli işler var. Güliz Sağlam ve Pınar Öğrenci'nin birer videosu yer alıyor. Yani Venedik'teki Türkiye temsili bu arada tamamen kadınlardan oluşuyor ve epey de bir mevcudiyet var. Bir şekilde önümüzdeki Kasım'a kadar yolunuz Venedik'e düşecek olursa, bir fırsatınız olursa, hakikaten ilginç şeyler var Biennale'de.
Çok teşekkür ediyoruz bu Bienal raporun için Melis. Venedik muhabirimiz olarak bu hafta bunları aktardım. Bu pazar günü İstanbul Film Festivali tamamlanacak. Pazara kadar artık görebildiklerinizi görmeye çalışın. Sonra bir kısmı vizyon, bir kısmı senin dediğin gibi çeşitli platformlarda karşımıza gelebiliyor. Ama bazı filmler hakikaten hiç de gelmiyor. O da biraz üzücü. Farklı
Ya da
biçimlerde.
gelse de hakikaten dediğin gibi salonda izlemek, hani sırf ekran boyutu olarak da değil, o konsantrasyon ya da insanlarla, başkalarıyla birlikte izleme hissi açısından hakikaten salonun yeri ayrı.
Benim konsantrasyonumu çok etkiliyor açıkçası. Ve özellikle görsel dili kuvvetli filmleri ne kadar büyük bir perdede izleme şansımız olursa o kadar zevki başka oluyor tabii. Evet, festival, Bienal haberleri derken yavaş yavaş programımızın da sonuna yaklaşıyoruz. Birkaç tane de gelecek proje haberiyle tamamlayalım bugünkü programımızı.
Bu arada festival demişken bir festivale atladık. Cannes yaklaştı. Cannes'dan da bir
O da
takım
bu.
haberlerimiz var. Çünkü yarışma filmlerini duyurmuştuk ama birkaç tane eklenebilir demiştik ve onlar eklendi. Yani çeşitli bölümlere, çeşitli filmlere eklendi. Özel gösterimler arasında mesela Oliver Stone'un Lula hakkında yaptığı film var. Lou Ye'nin An Unfinished Film, bitmemiş bir filmi var. Arnaud Desprez'in yeni filmi izleyiciler var. Yarışmada da 3 film, Michel Hazanavicius'tan La Plus Précieuse des Marchandises, Emmanuel Parvu'dan Romence okumayayım. Dünyanın sonuna 3 kilometre kala diye muhtemelen bizde oynayacak. Ve Muhammed Resulof'un The Seed of the Sacred Fig filmleri. Tabii Muhammed Resulof'un kana gelip gelemeyeceği haliyle belirli değil. Kan'daki yarışmaya eklendi. Bir de Immersive Festivali ve yarışması olacağı duyuruldu. Bu VR, XR üretimlerinden. Onların da hani her birinin tam detayını bilmiyoruz henüz. Nasıl? Çünkü immersive dediğimizde çok farklı şeyler çıkabiliyor karşımızda. Mekanı kullanan ya da kullanmayan, sırf işte başlıkla izlenen. O seçki de açıklandı ki oyuncular arasında mesela orada bazı projelerde hani tanıdığımız yönetmenler değil, bazen Inarritu gibi bu işe bulaşan yönetmenler de oluyor ama buradakiler daha çok VR dünyasından. Ama mesela Cate Blanchett'in sesi olan bir proje var arada. Daha tanınmış isimler de böyle arada çıkıveriyorlar. Başka yarışma dışında bir filmde de mesela Tahar Rahim'in ve Colin Farrell'ın sesleri olacak. Naomi Kawase var başka bir filmde, bunun hakkında diye anlıyorum. Başka bir tanesinde de Jessica Chastain, Millie Bobby Brown ve Patti Smith seslendiriyorlar. Biz de umarım sinefil olarak kandan bildirebiliriz bu sene. Bunları da daha detaylı konuşuruz gelecek ay.
Evet, yeni yapım haberleri demişken bizim sinefil olarak çok sevdiğimiz bir film var 1994 yılından, Avustralya yapımı The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, Priscilla'nın maceraları, Çöller Kraliçesi, Çölün Kraliçesi. Yıllar içerisinde bayağı kült bir film haline döndüğünü söyleyebiliriz bunu, değil mi? Abartmış olmayız bence.
Tabii yani müzikleriyle, kostümleriyle herkes için bir o zaman görmeyenler için bile sanırım epey bir hala şeyi var, tanınırlığı var.
Bir de oyuncu kadrosuna o zaman bakalım. Biz bu filmi ilk izlediğimizde başrollerdeki Hugo Weaving'le Guy Pearce'ın sonrasında ne kadar iyi kariyerleri olacağını öngöremezdik herhalde. Terence Stamp zaten kendisini fazlasıyla ispat etmiş, artık duayen bir oyuncuydu o dönemde de. Ama güzel olan bu üçlü bir devam filmi için ilk filmin yönetmeni Steven Elliott'la bir araya gelmeyi kabul etmişler. Film şu an hazırlık aşamasında. Yani Priscilla'nın devam filmi geliyor neredeyse 30 yıl sonra.
Evet,
Umarım yine müzikler ve danslar
yine o
bir...
beklenir hani müzikler, danslar, kostümler hani yaş ilerlemiş olsa da performanslar 3 drag queen'in hikayesiydi. Avustralya çöllerinde Priscilla adlı otobüsle, otobüs tekrar bulunmuş bu arada, tamir ediliyor müzede gösterilmek üzere. Bakalım bu karakterlerin de üçü de kabul ettiği için karakterlerin de hala hayatta olacağını görmek de böyle bir eskiden tanıdığımız birilerinin hala hayatta ve iyi olduğunu duymak gibi bir his yarattı.
Evet, belli bir yaş üstü oyuncular derken genelde belli bir yaş üstü oyuncular kendileri için iyi rollerin yazılmadığından şikayet ederler. Sonuçta sinema sektörü hem görselliği hem de gençliği yücelten sektörlerden biri olarak bilinir. Ama işte bunun tam tersine doğru giden yeni bir proje şu an yapım aşamasında. Bu da İngiliz ünlü yazar ve televizyoncu Richard Osman. Bundan birkaç sene önce, daha önce kitapları vardı ama romancılığa hem de polisiye romancılığına başladı. Yazdığı ilk kitap The Thursday Murder Club, Perşembe Cinayet Kulübü, İngiltere'de en hızlı, en çok satan kitap şeyine payesinde almış oldu. Polisiye alemine hızlı bir giriş yapmış oldu Richard Osman ve sonrasında bu serinin ikinci, üçüncü, dördüncü romanları da yayınlandı. Bildiğim kadarıyla ilk roman Türkçe'ye de çevrildi Perşembe Cinayet Kulübü olarak. Onu da edinmeniz mümkün. Şimdi Beyaz Perde uyarlanıyor Chris Columbus tarafından. Ki en son Harry Potter'ları da Harry Potter serisinde de beğenilen filmler yönetmişti. Oyuncu kadrosu ise hakikaten ağzımızı sulandıracak türde. Bu Perşembe Cinayet Kulübü'nün esas böyle dörtlü üyesi var. Bu şeyin polisiye seri bir emekliler kasabasında geçiyor. Böyle hayali bir emekliler kasabası İngiltere'de. Böyle sevimli kendi halinde gözükürken bu emekliliklerinde dört yakın arkadaş. Bunlardan bir tanesi İngiliz İstihbarat Servisi, MI6'den emekli olduğunu da belirtmem lazım. Aralarında farklı meslek dallarından gelenler var. Bir psikiyatrist var, terapist var, bir eski sendikacı var falan. Böyle bir tane eski hemşire var. Bunlar bir araya gelip bir şekilde planlanmadık bir şekilde önlerine düşen bir cinayeti çözmeye başlayınca bu çok eğlenceli. Emekliliğimizi geçirmek için de güzel bir yöntem diye düşünmeye başlarlar. Bu karakterleri canlandıracakları şimdiden açıklanan üç isim ise Helen Mirren, Pierce Brosnan ve Ben Kingsley. Dördüncü isim henüz açıklanmamış ama bence izlemeye değer bir seri yapım aşamasında diye düşünebiliriz. Çok eğlenceli olacağını eminim. Çünkü kafamda kimi oynayacağını da görebiliyorum şu an bu isimleri okurken.
Evet, önümüzdeki seneye muhtemelen izleriz. Programımızın da sonuna geliyoruz böylelikle. Teknik masadaki arkadaşlarımıza ve bu haftaki destekçimize çok çok teşekkür ediyoruz. Festivalin son günlerinin keyfini çıkarmak üzere herkese iyi seyirler.
İyi hafta sonları.
Ve programımızı yine bir müzikle kapıyoruz bu arada. Bu hafta gösterime giren The Fall Guy, Dublör'den parçalar çalacağız size.